edebiyat dünyamızdan.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, önemli bir konu ağırlıyoruz. Şair yazar Şaban Abak bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Ve bir diğer konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim bu hafta Şaban Aban hayatını konuşacağız, eserleri üzerine değerlendirmelerle bulunacağız ama öncesinde dinleyicilerimize Şaban Abak kimdir kısaca bir tanıtmak istiyorum. 1963'te Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Ortabahçe köyünde doğdu. 5 yaşında Başçakmak köyünde başladığı hıfzını 7 yaşında tamamladı. İlkokulu Horasan'ın Hasanbey köyünde, orta öğrenimini Erzurum Lisesi ve Kandilli Lisesi'nde tamamladı. 1982'de başladı Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini, 1986'da yarım bırakarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema bölümünü bitirdi. Şaban Abak ilk yazı ve şiirlerini lise yıllarında Erzurum gazetelerinden Hür Söz, Aziziye ve Doğu Ekspres'te yayımladı. 1981'de Türkiye Diyanet Vakfı Şiir Yarışması'nda ve 1986'da Eskişehir Yunus Emre Şiir Ödülü'nde birincilik ödüllerini aldı. 1983'ten itibaren şiir ve yazılarını Töre, İkindi Yazıları, Albatros, Kayıtlar, Mavera, Dergah, Yalnız Ardıç, Yedi İklim, Hece, Şehrengiz, Kılavuz, Kaşgar, Edebiyat Ortamı ve Edep dergilerinde sürdürdü. Efendim şimdi sizden bir şiirle başlamak istiyoruz. Buyurun Şaban Bey.
Kılıcım, çekicim, ince güldalım. Çekici parmağıma indirdiğim gün, sevdakar bir çırak olduğum anlaşıldı, gülümsedi ustam. Parmağımın ucundan acıyı emerek büyüdüm ben. Gül desenli kılıçlar işledim, merhametli. Aşkı övme savaşlarına girdim, bismillah. İlk hamlede en güzel yerinden yaralandım, çok iyi savaştım ve yenildim. Keçenin dört ucunu da salıvermiştim suya. Güzele yakınlaştım, ilmim arttı. Sırları çözüldü yeşil çöllerin, çözüldü dağların bilge duruşu. Yaşamayı sürdürdüm, bitmemiş destanımı. Şehirlere yürüdüm meydana girer gibi, denizler karşılamaya geldi alnımı. Parmağımı kaldırdım göğe doğru, mazlumlar parmağımdaki çekiç izinden tanıdı beni. Şehrin diplerinden koşuşup biriktiler, kılıcımla boylarını ölçmek için çocuklar. Gördüler ki göğüs hizasına geliyor gül deseni. Yaralarımdan düşen kabuk gibisin dünya, dönüşün çocukların başını döndürüyor. Binicisine tutkun yaşlı kısrağım benim. Keçenin dört ucunu da salmışım işte suya. Sarı ayın saçları dağılıyor uykuya. Aya yağmur mu değmiş, maviye dağılıyor. Göğsümde düğümlenen sır sözümü aşıyor. Çekiş bir kere daha iniyor parmağıma.
Teşekkürler.
Ağzınıza sağlık.
Efendim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel okudunuz. Şaban abi isterseniz şiire başlangıç noktası diyebileceğimiz lise yıllarındaki şiir ilginizden başlayalım. Galiba lise yıllarında Erzurum'daki gazete ve dergilerde şiirleriniz yayınlanıyor. Fakat Ankara'ya üniversiteye hukukta okumak için geldiğinizde Türkiye çapında yayın yapan dergilerde de şiirleriniz yayınlanmaya başlıyor.
Evet, aynen
asıl
öyle.
Asıl olarak şiir macerası başlıyor diyebiliriz herhalde.
Evet, öyle. Biraz şiire biraz daha erken başladım. Ortaokul birinci sınıfta, yani 13 yaşında yazdım ilk şiiri. Ve ortaokul yılları boyunca yalnızca şiir yazdım. Fakat lisede yazıya yöneldim. ve Erzurum'daki gazetelerde yayınlanan şiirlerim değil yazılarımdı.
Öyle mi?
Evet. Hür Söz'de, Aziziye'de, Doğa Ekspresi'nde, daha başka gazetelerde şey yıllarında bir takım yazılar yazdım. Bunlar enteresandır. Türk tarihiyle ilgili, siyasi konularla ilgili yazılardı. Bir lise öğrencisi için cesurca şeyler. Hatta Hür Söz gazetesinin kapısından girdim içeri bir gün. Her gün önünden geçiyorum. Şu gazetede yazı yazsam ne güzel olur diye hevesleniyorum. Lise 1 çağı. O dönemin psikolojisini bilir insanlar. Girdim içeri. Kim bu gazetenin müdürü dedim. Masada oturan şişman bir amca var, böyle beyefendi biri. Buyur delikanlı, ben yardımcı olayım dedi. Efendim ben dedim şair ve yazarım. Bu gazetede yazı yazmak istiyorum dedim. O ne güzel, buyurun hoş geldiniz dedi. Oturdu, beni çay ikram etti. Çok olgun bir insan. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Polatlardan meşhur Ahmet Polat Bey'miş o. Polat Holding'in sahibi, o gazetenin de sahibi. Otelleri, inşaatları falan var ama tabii bilmiyorum, lise 1'deki çocuk. Ne yazıyorsunuz falan dedi. Henüz hiçbir şey yazmadım ama her şeyi yazarım dedi. Hiç unutmuyorum, büyük bir olgunlukla bana sen yazılarını yaz getir dedi. Aynı gece ödev yaptığımız, eskiden dolma kalemlerimiz vardı ya, çizgisiz kağıtlara ödevler, evet, hazırlar. Üç farklı yazı yazıp bir gecede ertesi gün götürdüm. Ve ilginçtir, bu yazıları neredeyse hiç noktasına virgülüne dokunmadan birinci sayfadan girerek yayınladılar. Ama şiiri özellikle lise 2'den sonra çok daha farklı bir biçimde, yani 15-16 yaşından sonra daha ciddi biçimde yöneldim şiire. Bunda o yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Çocuk Dergisi üzerinden duyurduğu liseler arası Türkiye çapındaki şiir yarışmasında birinci olmamın da büyük rolü oldu. Yani köy denecek bir yerden şiirleri gönderdim Ankara'ya ve 3 ay 4 ay sonra bir baktım bir gün postacı kapıya bir şeyle geldi, yani koca bir kitap kolisiyle vesaire falan birinci olmuşum. Demek ki benim bu işi ciddiye almam lazım diye düşündüm. Rahmetli dedemin de bu yönde bir tavsiyesi oldu.
Ankara'da ilk önce Albatros...
Yok, Albatros
çevresiyle
sonra...
Çevresiyle mi ilişki kurdunuz?
Ankara'da ben 1982'de geldim Ankara'ya.
Evet.
Geldiğimde öncelikle Töre dergisiyle ve Doğuş dergisiyle, Töre ve Doğuş dergilerinin çevresindeki edebiyatçı arkadaşlarla tanıştım. Bu 82-86 arası Ankara'da hukukta olduğum dönemde. Daha ziyade bu çevrede arkadaşlıklarımı sürdürdüm. Okumalarımda ise bu dönem bir farklılaşma oldu. Modern Türk şiirinin mensuplarını bu dönemde tanımaya başladım. Halbuki ben 82'ye kadar, hatta 83-84'e kadar eski Türk destanlarını, Türk halk edebiyatının büyük ustalarını, Karacaoğlan'ı da, Köroğlu'nu da, Pir Sultan'ı da, Kul Himmet'i de okumaya özen gösteriyordum. Ve hece ile büyük bir şiir yazmaya gayret ediyordum. Fakat Karacaoğlan hayallerimi yıktı tabii. Bir gün onun bütün eserlerini döne döne okuyorum. Bir gün de hayatıyla ilgili bir bölüm var 80 sayfalık kitabın başında. 600-700 sayfalık bir kitap. Tüm şiirleri. Rahmetli Mustafa Necati Karayır'ın yayınladığı.
Dergah yayınlarından çıkan.
Şu hayatı aslında kısmını da bir okuyayım dedim. Okurken dediğim gibi orada Karacaoğlan, ben her kafiyeyi kullandım neredeyse. Hecenin her veznini kullandım. Güzelin de her vasfını anlattım. Benden sonra gelen şairler ne söyleyecek çok merak ediyorum demiş.
Noktayı koymuş.
Bu gerçekten benim için bir yıkım oldu. Çünkü dönüp dönüp kendi yazdıklarıma baktıkça hep Karacaoğlan'ı görüyordum. Yeni bir şey, bir yol açmak lazımdı. Sonradan bu yolun zaten ta 1920'lerde, 30'larda denendiğini, 40'larda denendiğini, nihayet 50'lerden sonra artık bir tabiri caizse şoseye dönüştüğünü fark ettim. Yani Garip Akımı'yla, Nazım Hikmet'le, Arif Nihat Asya'yla ve sonra Sezai Karakoç'la başlayan, Cemal Süreyya'yla devam eden modern Türk şiiri dönemi. Ona diriliş akımı ve ikinci yeni akımı diye iki ayrı akım olduğunu da söyleyenler var. Tümünü modern Türk şiiri başlığı altında toplayanlar da var. Yalnızca ikinci yeni diyenler de var. Bir 50 sene sonra netleşir bu durum. Ama bugünden baktığımızda iki ayrı akım var gibi geliyor bana.
Yani evet, şiir algınız değişti.
Evet tabii, doğal
olarak. Şiir,
modern şiire bir süre tanışma, sonra Sezai Karakoç'un, evet, öncülüğünü yaptığı modern Türk şiiri çizgisine doğru yöneldiğimi fark ettim. Orada kendimi denemek istedim. Yayınladığım şiirler de bu dönemin şiirleri oldu. Yani çocukluk diyeceğimiz ortaokul ve lise çağlarında, üniversitenin ilk yıllarında denediğim klasik halk şiiri tarzı şiirlerim yayınlanmadı.
İlk kitabınız Bağdat'tan Dönen Şiirler.
Evet.
1990.
Doğru.
Değil mi Şaban abi?
Evet.
Şuradan hatırlıyorum. İşte 12 Eylül 1990.
Evet.
Ve çok büyük bir ilgi görmüştü. Ben o yıllarda öğrenciydim. Gazetelerin kültür sanat sayfalarında, edebiyat dergilerinde kitabınızdan övgüyle bahsedilmişti.
Doğru, çok miktarda yazı yazılmış bir şiir kitabıdır. Sizin de çok güzel bir yazınız vardı Osman Özbaş imzasıyla. Aa bak bu güzel başlıklı.
Evet.
Hiç unutmuyorum. Evet.
Evet. Hatta şöyle bir beklenti de oluşmuştu. Sağlam bir ilk kitapla şiire dahil oldu, başladı.
Evet.
Devamı gelecek.
Evet.
Ama epey bir süre geçti ikinci kitap için.
Evet.
Bu ilk kitap tepkiler ikinci kitap için neden bu kadar uzun bir ara verdiniz?
Evet.
Ne dersiniz?
İkinci kitabıma 1993'te başlamıştım aslında. Yani 90'da yayınlanan
şiirden. Yani 3 yıl sonra başlamıştınız.
3 yıl sonra ikinci kitabın ilk şiirini yazdıydım. Bunun ikinci kitabın ilk şiiri olduğunu bilmeden tabii. Bir sene sonra fark ettim ki yeni bir kitaba başlamış durumdayım. Ve ne yazık ki bu kitap bir mesnevi formunda bir kitap. Bütün şiirler aynı olay örgüsü, aynı kahramanlar etrafında dönüyor. Bunu 40 şiire tamamlamayı niyetledim. Edebiyatımızda sembolik bir rakam olan 40'ı tamamlayayım. 40 şiirde Durmuşoğlu Duran'ın atını kaybetmiş olan, atını kaybettiği için adeta kendini kaybetmiş, aklını kaybetmiş olan Durmuşoğlu Duran'ın atını arama macerasını 40 şiirde anlatayım.
Aslında bilinçaltı veya kültürel arka plan olarak bu lise yıllarındaki okumalarınıza bir dönüş gibi de bu.
Dönüş gibi, doğru. Derler ki insan hep aynı şiiri yazarmış hayatı boyunca. Yani bunu olumsuz anlamda da kullananlar var gerçi ama ben olumlu yönüyle.
Olumlu bir şey.
Olumlu
yani
yönüyle.
Her şair aslında büyük bir tane şiir,
yazıyor. Evet, doğru diyorsunuz. Kişilik bir bütündür diyor Üstad Sezai Karakoç Bey. İnsanın siyasi ilgileriyle, tarihe, edebiyata yönelik ilgileri aslında kişilik bir bütün olduğu için bir bütünün farklı cepheleri gibi. Sizin bu bakımdan tespitiniz doğru yani. Durmuşoğlu Duran adını verdiğim Anadolu'lu, Türkçe konuşan, hakkında çok fazla şey bilmediğimiz kahramanımızın bir atı var. Efsanevi bir at. Bir ara var mı yok mu diye tereddüte düşüyor. Yani ben mi uydurdum acaba bir atım vardı da diye. Yani çünkü arıyor gece gündüz. Onun şiirini yazmaya başladım. O şiiri bitirmeden başka bir şiir yazmak istemedim uzun zaman. Ne yazık ki o şiiri de, o kitabı da şiir tecrübeme dayanarak yazmak istemedim. İlhamla yazmak istedim. Her bölüm içime dolsun, oturup yazayım. Ben yazmayayım, Duran konuşsun. Dolayısıyla o uzun sürdü maalesef. 93'te başladı. 15 sene sonra 2007'de daha doğrusu tamamlandı. Esasen itiraf edeyim ki tamamlanmamıştı. Fakat yazdığım bölümler dergilerde yayınlanırken büyük ilgi görüyordu. Bunlardan biri de çok değer verdiğim büyük ağabeyim, Çağdaş Türk Hikayeciliğinin zirvesi. Bana göre Mustafa Kutlu, büyük yazar Mustafa Kutlu idi. Bu benim şiirleri yakından takip eden. Kutlu bir gün nihayet son bir şiir yazdığımda kahvede çıkarıp kendisine okuması için ricacı olduğumda hemen aldı. Bunu artık lütfen ver bana, bunu dergâhta yayınlayayım dedi. Dergâh dergisinin kapak sayısı kapağından yayınlandı o şiir. Evet. Güneş Çiçeği başlıklı olan kısmı. Ve o gün bana lütfen bunları hemen kitaplaştır dedi. Ben de dedim ki 40 şiire tamamlamayı planlıyorum. Henüz bitmedi. Ne kadarını yazdıysan hemen tamamla, hemen yayınla. İçine birinci ciltti. Birinci ciltti.
Çok güzel fikir.
Gerçekten
aslında.
De birinci bir baskısının içinde iç kapakta birinci cilt yazar.
Evet.
Bağdat Kayıp Atlar Haritası adıyla yayınladığımız kitabın birinci cildidir. İkinci ciltten de epeyce yazdım. 8-10 şiir yazdım. 8-10 tane de yarım duruyor. Aşağı yukarı 40'a tamamlayacağım inşallah, Allah ömür verirse. Öte yandan müstakil olarak yine yazdığım şiirler de var tabii filan. Bunların bir kısmını Bağdat'tan dönen şiirlerin sonraki yıllarında yapılan baskılara ek yaptım. Bir kısmı hala dışarıda duruyor. Yani aslında şiirden hiç kopmuş değilim. Fakat sık yazdığım da söylenemez. Ama yazdıklarım da yayınladıklarım kadar değil. Yani şu anda 2 belki 3 farklı yarım şiir kitabım var.
Hepsi birer proje olarak kendi içinde ilerliyor diyebiliriz
bir
o zaman.
Bir tanesi proje halinde, hayır. Sadece kayıp atlar haritasının devamı bir proje halinde. Tabii bir büyük mesnevi fikri daha var. Onu da burada paylaşayım, tarihe not düşeyim. Belki benden sonra gelecek olan şairler yazarlar. Ben yazmaya niyetlendim. Bazı bölümlerini yazdım da. 2071 için Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılında manevi huzurunda Sultan Alparslan'a takdim edilmek üzere bir kitap hazırlıyorum.
Duran'ın at macerası gibi bir kitap herhalde. Evet, destansı,
mesnevi, epik. Mesnevi formunda bir başka şiir kitabı. Bakalım nasip olursa. Evet.
İnşallah. Siz ilk kitaptan sonraki süreçte bir süre Mavera Dergisi'nde yönetmenlik
yazı işleri müdürlüğü
yaptınız. Mavera Dergisi edebiyatımızın en köklü dergilerinden birisiydi yayınlanırken. Ve sizden önce mi sonra mı Zarifoğlu
benden önce
vefat etmişti?
Yok, hayır. Benim başlamamdan sonra.
Siz başladıktan benden sonra.
Önce Cahit Zarifoğlu'ydu yani yönetmeni. Cahit Bey'in vakit ayıramaması, sağlık problemlerinin çıkması üzerine oraya genç bir çocuk arıyoruz dedi Erdem Bey. Bu işlere ilgi duyan, hevesli filan. Ben seni gözüme kestirdim, sen bu işi yaparsın dedi. Ben de dedim ki yani Mavera saygın bir dergi. Ben ilk işim olarak böyle bir saygın dergide yazı işleri müdürlüğü yapıp başarısız olmaktan korkarım. Dedi ki Cahit Zarifoğlu sana yardımcı olacak. Telefonlarla devamlı ona sorabilirsin. Yeni bir şiir geldi, bir yazı geldi, bir öykü geldi. Onun değerlendirmesini birlikte yaparsınız. Hay hay o zaman tamam dedim. Cahit Bey'in tabiri caizse usta çırak ilişkisinde ustalığını memnuniyetle kabul ederim. Bir de işe de ihtiyacım vardı doğrusu. Çünkü fakülteyi bitirememiştim. İkinci yeniden bir üniversite imtihanına girip yeni bir üniversite kazanmıştım. Okumak için paraya da geçinmeye ihtiyacım vardı. Bir işe de ihtiyacım vardı doğrusu. Yoksa yine kabul etmezdim yani.
Selam Gazetesi'nde kültür sanat
o sonra, 10 sene sonra
yönettiniz. Bu daha sonra.
1987 Mavera. Mavera'da 1987'nin yılbaşından itibaren başladım. Ocak, Şubat, Mart gibi kış mevsimiydi. Cahit Bey Mart'tan sonra rahatsızlandı. Nisan, Mayıs, Haziran'da vefat etti.
Haziran.
7 Haziran. Yani çok kısa bir sürdü hastalığı. Ben Haziran'dan sonra, Haziran sayısını çıkarmıştık zaten. Temmuz ve Ağustos'ta bekleyip Eylül ayında birleşik Cahit Zarifoğlu özel sayısı yayınladım. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül'den sonra iki sayı daha çıkardım. Ekim ve Kasım sayılarında çıkardım. Ondan sonra okul başladı. Bu sefer okuluma devam etmek ve zamanında bitirmek istiyordum.
Ben şunun için hatırlattım Mavera bahsini. Mavera'nın bu Zarifoğlu özel sayısından önce de bazı özel sayıları vardı.
Evet.
Önemli diyebileceğimiz özel sayılar. Fakat Cahit Zarifoğlu hakkında en kapsamlı işlerden birisi ve ilki Mavera'nın Cahit Zarifoğlu özel sayısıydı.
Evet, hamdolsun nasip oldu o zaman yaptık.
Ve bunu siz hazırladınız. Sizin yönetiminizde Zarifoğlu'nun arkadaşlarıyla yaptığınız o uzun söyleşi var mesela.
En önemli metin de odur Osman Bey. Yani o özel sayıda tabii ki çok kıymetli şairlerin şiirleri var. Cahit Bey'in çevresinden yazarların değerlendirme yazıları var. Fakat Cahit Zarifoğlu'nun şahsıyla ilgili tabiri caizse belgesel mahiyetteki en önemli metin bugün biri hariç büyük çoğunluğu bugün vefat etmiş olan diyelim. Biri hariç değil. Nabi Avcı hayatta, Allah uzun ömürler versin. Rasim Bey hayatta, Beşir Atalay hayatta, o gün o toplantıda olanlardan. Akif İnan rahmetli oldu.
Erdem
Bayazıt rahmetli oldu. Alaaddin Özdenören rahmetli oldu. O gün Cahit Zarifoğlu'nun sanat edebiyat çevresinden yakın arkadaşlarını bir evde toplayıp, Rasim Özdenören evinde toplayıp onlarla bir gün boyu süren bir uzun söyleşi yapmayı planladım. Yaklaşık 35-40 sayfa uzunluğundadır o metin. Orada birinci elden şahitlikler çok değerlidir. Mesela Erdem Bey'in bilhassa söyledikleri.
Hem Zarifoğlu'nun hayat hikayesine ilişkin,
hem şiirine ilişkin,
tabii, evet. Hem entelektüel ilgilerine ilişkin gerçekten bir hazine bu söyleşi. Evet. Mavera ile birlikte sizin sivil hayat diyebileceğimiz bir çalışma hayatınız var. Genellikle gazetelerde çalışıyorsunuz.
Evet, 10 yıl yani 87-97 arası 10 yıl çeşitli yayın evlerinde, gazetelerde, dergilerde çalıştım. Başlangıcı Mavera'dır. Sonra Dergah Yayınları'nda çalıştım. Dergah Dergisi'nin henüz yayınlanmadığı dönemde. Derginin ilk sayısını birlikte hazırladık diyebilirim Mustafa Kutlu'yla.
Bunu hiç bilmiyordum.
Evet, ilk sayıda şiirim vardır benim. 1990'da yayınlanan ilk sayıda.
Evet.
İşte dediğim gibi çeşitli gazetelerde ve dergilerde yayın evi kurdum hatta bir ara. Yani bir biçimde geçinmek gerekiyor.
Evet.
Şiirin okuyucuları, şairleri böyle melek gibi düşünürler. Yemeyen, içmeyen, çalışmaya ihtiyaç duymayan, bir mesleği olması gerekmeyen.
İlham gelip şiir yazan.
İlham gelip şiir yazan ve eve ekmek götürmesi gerekmeyen. Bir de Orhan Veli'nin zehirlemiş bir cümlesi, bir mısra var. Böyle havalarda unuttum eve ekmek götürmeyen lan diyor ya. Evet. Hepimizi böyle bohem, serseri, aklı bir karış havada, sorumsuz filan insan gibi tasavvur etmek doğru değil. Şiir kelimesi şuurla akrabadır. Şairlerimizin büyük çoğunluğu entelektüel insanlardırlar. Tarihte de, çağımızda da, kendi dilimizde, başka büyük dillerde de öyledir. Arap edebiyatında da öyledir. Avrupa'nın, diyelim ki Rusya'nın, Hindistan'ın, Çin'in, eski Mısır'ın bütün büyük şairler, büyük düşünce adamlarıdırlar genellikle.
İsmet Özel'in şairin marjinal kelimesiyle veya içeriğiyle tanımlanmasına şiddetle itiraz eden bir metni var.
Tabii.
Şair akıllı, uslu, sorumluluk sahibi
elbette.
Bir kişidir anlamında.
Tabii. Hayır, Mehmet Akif'e bakalım, Sezai Karakoç'a bakalım.
Tabii ki.
Yani bunlar edebiyatımızın, efendim, Yahya Kemal'e bakalım. Adam diplomat, yani devlet adamı. Diplomasi bilir.
Şaban abi, evet. Program için hazırlanırken biraz önce mesela Dergah Dergisi'nin ilk sayısını Mustafa Kutlular'la birlikte hazırladığınızı hiç duymamıştım dedim.
Evet.
Hazırlanırken yine hiç duymadığım, daha önceden bilmediğim bir özelliğinize rastladım. Senaryo.
Evet, tabii öteden beri senaryo yazmaya ilgim var.
Malcolm X ve İşport Acılar başlıklı iki tane radyofonik oyun.
Malcolm X aslında sinema senaryosuydu. Malcolm X'in hayatını okuyunca, onu tanıyınca çok etkilendim adamdan. Allah rahmet etsin. Onun ne güzel film olur diye heyecanlanıp oturup senaryo yazmaya başladım. Senaryosunu yazmaya başladım. Evet. Bu sırada İletişim Fakültesi'nde sinema bölümünde de okuyorum. Senaryoyu yazdım, birkaç arkadaşıma gösterdim. Sen bunu nerede nerede, kim çekecek bunu efendim? Acaba TRT'de çeker miyiz? O sırada TRT'den başka bir televizyon yok. Henüz özel televizyon yok. Hı-hı. Türkiye'de. 90 öncesi yani. Bir arkadaş grubu var, bir dergi çıkarıyorlar. Hukukçular ağırlıklı olarak Teklif diye bir dergi çıkarıyorlar. Onlar dediler ki, ya biz kaset de çıkarmayı düşünüyoruz, sesli yayıncılık yapmayı düşünüyoruz. Sen bunu sinema senaryosundan radyo tiyatrosu formatına dönüştürürsen biz bunun kasetini yapmak isteriz. Hadi oturdum, koca sinema senaryosunu kısalttım. Leylek kuşa döndü tabii. Benim senaryomdan 10 yıl sonra Hollywood Malcolm X'in filmini yaptı. Denzel Washington çok da başarılı oynadı.
Spike Lee.
Evet, ama işte
yönetmen.
Evet. Ne yazık ki benim senaryom, benim başka senaryolarım da hep oldu. Hala çalışıyorum. Şu anda Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te vizyona girmek üzere tasarladığım 3 tane sinema filmi var, seri bir üçleme.
Sinema senaryo olarak. Mezunusunuz, evet. Aynı zamanda.
Evet.
Ben hızlıca deneme yazarlığınızdan, denemelerinizden de söz etmek istiyorum. Siz belli bir tarihte 97'de öğretmen olarak atanıyorsunuz. Daha sonra kısa bir süre sendikacılığınız var. Şimdi bir kamu kurumunda çalışıyorsunuz. Ama şiirleriniz kadar önemli bir yönünüz de deneme yazarlığınız. Evet. Mesela Hüseyin Atlansoy'la hazırladığınız antolojiden ne yazık ki söz edemiyoruz. Evet, onun da klişe kırıcı bir özelliği var, Güldesten'in.
Hiç şiir kitabı yayınlamamış şairleri seçmeye çalıştık. 30 yaşının altında.
Evet, yani genç şairleri esas alan.
30 yaş sınırı koyduk. 30 yaşın altındaki genç ve yetenekli şairleri edebiyat dergilerinden takip ederek tespit etme başarımızı göstermek istedik Hüseyin'le.
Çıktığı dönemde gerçekten önemli bir iş yapmıştı o kitap. Karpuz kestim niyen yok, meşaleyi tutan el, tarifi bende.
Evet, ben kitaplarımı ikiye ayırabilirim, yani düz yazıları. Birincisi edebiyat üzerine yazdıklarım. İkincisi ise kültür tarihi üzerine yazdığım denemeler. Yani kültürümüzde özellikle remz ve mecaz değeri taşıyan, sembolik, simgesel değer kazanmış olan kültürel varlıkları, kavramları, nesneleri yorumlamayı, bunların arka planındaki toplumsal tasavvuru, o simgeyi, simgeleşmeye yol açan o süreci anlatmayı seviyorum. Ben tabii ayıptır söylemesi, bir ilmi eser çok okurum. Yani bilim adamlarının bilimsel araştırmaya dayalı tarih metinlerini, doktora tezlerini, bilimsel araştırmaları okumayı severim. Oradan öğrendiklerimi edebiyat bilgisiyle diyelim ki birleştirerek, şiir metni tahlil eder gibi tahlil ederek yazılar yazıyorum.
Ama bilgisizden denemeden ziyade şiir
İnşallah.
Bekliyoruz.
Ben de
İnşallah üçüncü kitabınız, dördüncü kitabınız en İnşallah. Kısa sürede yayınlamak nasip olur.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Edebiyat Dünyamızdan programının bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Şair, yazar Şaban Abaktı konuğumuz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şair, yazar Osman Özbahçe, siz de iyi ki geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Efendim yapımcımız Negün Yıldırım'dı, teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Çocukluk, Şaban'a bak. Çocukluk o derin ırmak çağrısı, o masal dağında ünleyen gazal, güz ve hasret yüklü akşam bulutu, güz ve güneş yüklü saman kanısı, babamdan duyduğum o mahzun gazel, ahengiyle dalgalandığım harman, betim benzim ondan buğday sarısı. Çocukluk o derin ırmak çağrısı, uyanıkken rüya gördüğüm günler, gelir bu kabustan alır mı beni? Güz ve güneş yüklü saman kanısı, teneke çıkrığım, tahtadan atım, dönersem serçeme tanır mı beni? Diner mi ruhumun büyük ağrısı? Çocukluk dediğin ömrün yarısı.
Edebiyat Dünyamızdan.